Kahverengi. Hande Altaylı. 9. ayrım. Tamam tamam, özür dilerim. Bekle, hesabı ödeyeyim, seni bırakırım. Zahmet etme, ben yürürüm. Lütfen otur hadi, 2 dakika daha. Narin isteksizce oturdu. Mehmet'le gerçekten görüşmüyor musun? Fırat birdenbire ciddileşmişti. Narin dik dik Fırat'a baktı. Sana ne bundan?
Bilmem, merak işte.
Madem çok merak ediyorsun söyleyeyim. Üniversite için Yaslıhan'dan ayrıldıktan sonra hiçbirini görmedim. Hatta telefonla bile konuşmadım. Nerede olduklarını, ne yaptıklarını bilmiyorum. Gebermiş bile olabilirler. Umurumda değil.
Bahsettiğin insanlar senin ailen.
Aile mi? Derken Narin'in yüzünde tiksinti ifadesi belirdi. Ne aile ama?
Peki hiç merak etmiyor musun? Özlemiyor musun?
Bazen. Bazen biraz merak ediyorum. Sadece birkaç saniye sürüyor, hemen geçiyor.
Başlarına bir şey geldi mi diye düşünmüyor musun?
Geldiyse geldi diyerek omuzlarını silkti Narin. Başına bir şey gelmeyen biri var mı?
Ne bileyim ben olsam merak ederdim.
Ben etmiyorum. Neden edeyim ki? Bir tane bile güzel anım yok onlarla. Bir kere bile gülüp söyleştiğimizi ya da neşemizin yerinde olduğunu hatırlamıyorum. Aile gibi değildik. Aynı koğuşta yaşamaya mecbur bırakılmış mahkumlar gibiydik. Birbirinden nefret eden, o evden kurtulmak için gün sayan insanlar.
Tamam, kızma.
Kızıyorum çünkü hayatımın didik didik sorgulanması hoşuma gitmiyor. Benim ailem ve benim geçmişim seni neden bu kadar ilgilendiriyor?
Narin arkasına yaslanarak yüzünü pencereden yana çevirdi.
Şehir hareketlenmiş, biraz önce sakin olan caddeden vızır vızır arabalar geçmeye başlamıştı. Narin kendini bir günün başında değil de sonunda gibi hissediyordu. Başına ve midesine aynı anda sancı saplanmıştı. Bir taraftan da Fırat'a biraz fazla sert çıktığının farkındaydı.
Peki sen gidiyor musun Yaslıhan'a?
Ya seninkiler hala orada mı diye sordu. Bu kez sesi belirgin bir şekilde yumuşamıştı.
Hayır, ben üniversite sondayken annem öldü. Babam da İstanbul'da yaşıyor epeydir.
Narin o kadının ölümüyle ilgili hiç üzüntü hissetmediği halde başın sağ olsun dedi. Adet adetti ve yerini bulmalıydı.
Sağ ol. Önceden sık sık gidiyordum ama birkaç senedir ben de hiç gitmedim Yaslıhan'a.
Babam ara ara gidip geliyor ama artık onun da pek eşi dostu kalmadı. Fabrikayı sattık, zeytinliklerin çoğunu da elden çıkarttık. Birkaç parça mülkümüz kaldı.
Özlüyor musun diye sordu Narin.
Yaslı Hanım'ı bazen özlüyorum.
Daha çok çocukluğumu özlüyorum galiba. Ama nedense oraya gitmek beni üzüyor. Özellikle uzun zaman gitmediysem dere yolundan Yaslı Han'a girerken kendimi kötü hissediyorum. Bir daha asla geri gelmeyecek zamanların içine geçmek gibi.
Ne bileyim, içim sızlıyor işte. Her gittiğimde bir şeyler değişiyor ve bunu görmek iyi gelmiyor.
Her yerde bir şeyler değişiyor, bir tek orada değil ki dedi Narin.
İçindeyken fark etmiyor insan. Burada biz de değişimin bir parçasıyız ya, şahidiz. Oysa orada değişirken hatıralarımız yıkılıyor. Evet dedi Fırat ve Narin'e baktı. Hatıralarımızı yıkıyorlar. Sesi kederle çıkıyordu.
Lacivert montlu çocuğu ilk kez o gün gördü stadyumda Narin. Mehmet'in üstü başı dökülen arkadaşların arasında yeni ve tertemiz kıyafetleriyle duruyordu. Zenginlik fakirliğin içinde iyice belirgin hale geldiğinden içi müflonlu lacivert montta altın gibi parlıyordu. Yaslıhan stadının 3 sıralı tribününde. Özenle kesilmiş saçları, montuyla aynı renk atkısı ve cilalı botları onu diğerlerinden keskin çizgilerle ayırıyordu. Tüm bu ayrıksı görüntüsüne rağmen onlardan biri gibi davranması ve karşılık görmesi şaşırtıcıydı. Büyük bir rahatlıkla yanındakilerle şakalaşıyor, gülüp konuşuyordu. Ve bu durum çocuğun uzun zamandır Mehmet'in arkadaş grubunun bir parçası olduğunu belli ediyordu. Onu niye daha önce hiç görmediğini merak etti Narin. Mahalleye oynamaya gelmiş olsa mutlaka hatırlardı. Kulak kabartıp çocuğun ismini duymaya çalıştı ama nafile. Hafızasını hallaç pamuğu gibi attı, alt üst etti. Abisiyle arkadaşlarının bir zengin çocuğu hakkında konuşup konuşmadıklarını,
anımsamaya çalıştı.
Aklına hiçbir şey gelmedi. Narin onun dümdüz kaşlarına, alnına dökülen siyah saçlarına, bembeyaz tenine, inci gibi dişlerine, hiçbir çıkıntısı olmayan düzgün burnuna, kısık gözlerine, uzun ince parmaklarına baktı. Abisiyle aynı yaşlarda olmalıydı. Belki biraz daha büyük, belki de azıcık küçük. Gözlerini çocuktan almaya çalışıyor ama başaramıyordu. Doya doya, kana kana bakmak istiyordu. 16 yaşındaydı ve o güne kadar birine bakmanın insanı böyle mutlu edebileceği hiç aklına gelmemişti. Ne başladığını fark etti ne de Mehmet'in sahaya çıkışını gördü. O gün Yaslıhan Stadyumunda ayazın ayazında dişleri birbirine çarparken hakem düdük çaldı. İnsanlar bağırıp çağırdı. Top kornere, out'a, taca çıktı. Fileler havalandı, futbolcular kapıştı ve Narin aşık oldu.
Lacivert montlu çocuk onu devre arasında gördü. Bir baktı, sonra dönüp bir daha baktı Narin'e. Ateş değmiş gibi oldu kızın gözlerine. Ama bakışlarını alıp başka tarafa koyamadı. Allah'tan maç boyunca gelenler olmuş ve etraftaki kalabalık çocuğun Narin'in kıyafetini görmesini engelleyecek kadar büyümüştü. Mehmet'in eski püskü yıllar içinde kahverengiden boza dönmüş. Üstelik Narin'e birkaç numara büyük gelen lastik çizmeleri vardı ayağında. Yağmuru, karı hala ısrarla içeriye almıyordu bu çizmeler. Ama zehir gibi soğuk, iki çorabın üzerinden bile olduğu gibi geçiyordu ayaklarına. Üstelik öyle çirkinlerdi ki. Onlara bakmak bile utançtan yüzünün kızarmasına yetiyordu. Bir türlü annesini bu çizmelerin her ayakkabıdan daha çok üşüttüğüne ikna edemiyordu. Büyük ihtimalle idrar zoru ve annesinin kalın kafası yüzünden akşama kalmadan kan işemeye başlayacaktı. Ama o an lacivert montlu çocukla yeniden göz göze gelmekten başka hiçbir şeyi umursamıyordu. Aklından bile geçmiyordu avlunun dibindeki buz gibi ve karanlık alaturka tuvalette iki büklüm bir halde ağlaya ağlaya geçireceği saatler. Bir an lacivert montlu çocuğun kendisine gülümsediğini sandı. Emin değildi. Belki Narin öyle sanmıştı. O belki bile kalbini gümbür gümbür attırmaya yetti de arttı bile. Soluğu ritmini şaşırdı. Dizleri tir tir titredi. Engelleyemediği çarpık bir gülümseme gelip yüzüne oturdu. O zaman çocuk şüpheye yer bırakmayacak kadar açıktan göz kırptı ona. Moskov Recep'in bütün dikkati maçta ve Fenerli yöneticinin üzerinde olduğundan Narin'in aval aval Mehmet'in arkadaşlarından yana baktığını göremedi. Ama Kara Hatice kızın koluna fena bir çimdik attı. Önüne bak kız. Önüne bak da yoldurma bana o saçlarını. Önüme bakıyorum anne. Kolunun acısı Narin'in gözlerinden yaş getirmişti. Görüyorum ben senin nereye baktığını dedi Hatice ağzını incecik yaparak. Narin çaresiz yüzünü sahaya çevirdi ama gözünün kenarından lacivert montlu çocuğun kendisini izlediğini görüyordu. Bu maç hiç bitmesin istiyordu. Sonsuza kadar sürsün, hatta bütün ömrü bu maç olsun. Keşke saçlarımı açsaydım diye geçirdi içinden. Annesi kış başında beline kadar uzanan saçlarını omuz hizasına kadar kısaltmıştı. Ama yine de güzel oluyordu açınca. En azından at kuyruklu halinden iyiydi. Durdukları yerdeki bir grup insan bir ağızdan bağırıp havalara uçunca kendine geldi. Mehmet gol atmıştı. Abisi sahada bir uçtan ötekine kuş gibi uçarken Narin kendisini annesinin kollarında buldu. Herkes birbirini öpüyordu. O da sarılıp annesini öptü. Ve lacivert montlu çocuğa sarılmanın nasıl olacağını hayal etmeye çalıştı. Kalbi yine gümbür dedi. O gün Yaslıhan Spor 3'e 2 yenildi ama stattan çıkarken Recep'in keyfi yerindeydi. Mehmet hem çok iyi oynamış hem de bir gol atmıştı. Gerçi Fenerli yönetici o mendebur adam ne yanlarına gelip tek bir laf etmiş ne de bir kez alkış tutmuştu. Ama Moskov emindi. Onun oğlana hayran kaldığından. Maçı seyrettiği kadar yöneticiyi de seyretmiş ve onun gözlerini Mehmet'ten ayırmadığını görmüştü. Erdoğan da demişti zaten. Mehmet'i beğenmeyecek de kimi beğenecek diye. Yine de herifin yanına dikilip duran Şişko Necati'nin bir işaret çakmaması Moskov Recep'in içine bir kurt düşürmüştü. İnsan gözüyle kaşıyla olsun bir hareket yapmaz mıydı? Stadın kapısına vardıklarında aniden durdu. Gel kız buraya dedi Narin'e. Şişko Necati'nin yanına git, kulağına sor bakalım. Adam abin için bir şey demiş mi?
Kız başını salladı. Adama duyurma sakın diye tembihledi Moskov.
Şişko Necati ve Fenerli yönetici onlardan ileride lacivert montlu çocukla arkadaşlarının biraz önündeydiler. Narin koşmadı, uçtu sanki o tarafa. Necati'nin koluna sarılıp adamı durdurdu. Ve babam soruyor, adam Mehmet için bir şey dedi mi diye sorarken kalbinde tamtamlar çalıyordu. Necati kızın kulağına doğru eğildiği sırada yanlarından geçen lacivert montlu çocuk açıktan açığa bir öpücük yollayınca Narin'in feleği şaşıverdi. Bildiği tanıdığı dünya gidip de yenisi kurulurken Yaslıhan bile Yaslıhan olmaktan çıktı. Kiripası silindi. Eğri binaların omurgası düzeldi. Lacivert montlu çocuk uzaklaşırken yollar ilk defa bir yere gidiyor gibi göründü Narin'e. Doğduğu şehirden hiç çıkmadığı için yolların birbirine bağlandığını, hepsinin birleşip daha büyük yollara aktığını, o büyük yolların başka şehirlere, ülkelere kavuştuğunu bilmiyordu. Daha doğrusu biliyordu ama anlamıyordu. O gün çocuğun arkasından bakarken ilk kez anladığını hissetti. Biri gittiğinde arkasında bir yol bırakıyordu. Yürüyüp ona varabileceğin bir yol. Babasının kocaman açılmış gözleri yüzünün 2 santim uzağında belirince irkilip bir adım geri kaçtı. Ne dedi Necati diye sordu Moskov Recep. Narin babasına baktı. Ne demişti Necati? Ne dedi be, söylesene. Korku dizlerine doğru indi Narin'in, aklı başından uçup gitmiş, giderken Necati'nin sözlerini de götürmüştü. Kafası öyle durmuştu ki bir yalan uydurmayı bile akıl edemedi. Çişi gelmiş gibi kıvranarak unuttum baba diye kekeledi ve tokadı yedi.
9.
Irmak aradığında Narin işten çıkmış eve gidiyordu. Yağmur yüzünden iyice yoğunlaşmış trafik, kornalarının sesi, şehrin gürültüsü, koşuşturan yayalar, sıçrayan sular, durmadan çalışan silecekler ve İstanbul'un en telaşlı hali. Yaklaşık 1 saattir arabasına hapsolmuştu ve aynı durumdaki diğer insanlar gibi kısa menzilli hayaller kurarak oyalanıyordu. Kanepeye uzanarak ayaklarını uzatmak, sıcacık bir duş, mutfak tezgahının üzerinde onu bekleyen yarım şişe kırmızı şarap, tüm istediği bir an önce arabadan inip onlara kavuşmaktı. Ablam bulamıyorum sabahtan beri, telefonunu açmıyor, işe de gitmemiş. Senin haberin var mı diye merak ettim dedi Irmak. Sese endişeli geliyordu. Hayır, ben de hiç konuşmadım bugün. Evi aradın mı? Belki 10 kere. Allah Allah. Of ya, çok merak ettim Narin. Dur canım, hemen paniğe kapılma derken Narin sesinin inandırıcılıktan uzak çıktığının farkındaydı. Sonuçta ikisi de Deniz'i merak etmek için geçerli sebepleri olduğunu biliyorlardı. Ben işteyim hala. Bitmek bilmeyen aptal bir toplantıdayım ve çıkamıyorum. Irmak ağlamak üzereydi. Tamam tamam, sakin ol, ben evine gidip bakarım. Ama felaket bir trafik var dedi Narin. Ne kadar zamanda oraya varırım bilmiyorum. Burasının Cenevre olmadığını aklında tut ve sabırlı olmaya çalış. Harikasın, varınca beni ara, merak etme. Narin tam evinin sokağına girmek üzereyken birkaç küfür yemeği göze alarak hatalı bir dönüş yaptı. Kabataş ile Maçka'nın arası sadece birkaç kilometreydi. Ama İstanbul trafiğinde mesafeler uzunluk birimleriyle ölçülmediğinden bunun bir anlamı yoktu. Santim santim geldiği yollardan milim milim geri dönecekti. Hoşça kal sıcak duş, hoşça kal şarap. Haber alınamayan başka biri olsa konunun üzerinde bile durmazdı. Ama Deniz telefonuna yapışık yaşayanlardan olduğundan cevap vermemesi alışılmışın çok dışında bir davranıştı. Uçakta bile telefonunu kapatmak için son saniyeyi bekler ve inişte tekerlekler yere değer değmez tekrar açardı. Telefonunu bir yerde unutmuş olsa dahi bunun bir tam gün sürmesi imkansızdı. Ne yapar eder alırdı o telefonu. Üstelik Deniz tanıyan herkesin onunla ilgili seslendirmek istemediği korkular vardı. Ve kızın pervasız yaşam şekli bunları körüklüyordu. Narin aklına gelen kötü senaryoları uzaklaştırmak için müziğin sesini yükseltti. Yağmur İstanbul'a lanet gibi yağıyor ve trafik akmak bilmiyordu. Normalde 10 dakika sürecek yol, yolda kalmış bir kamyonetin de katkısıyla uzadıkça uzadı. Dur kalk, dur kalk, dur, dur, dur. Maçka da arabasını otopark görevlisine teslim ettiğinde yaklaşık bir saat geçmişti. Ve açlıktan ölmek üzereydi. Bu arada Irmak 5 kere aramış ve sonuncusunda kendisinin de Anadolu yakasından yola çıktığını söylemişti. Kızın gittikçe daha evhamlı gelen sesi Nari'nin sinirlerini daha beter geriyor, sürekli araması Nari'nin kendisini sakinleştirmesine olanak tanımıyordu. Bir ara yeter artık arayıp durma diye bağırmamak için kendisini zor tutmuştu. İyiden iyiye hızını artıran yağmurun altında hızlı adımlarla Deniz'in oturduğu apartmana doğru yürüdü ve dairesinin zilini ısrarla çaldı ama açan olmadı. Neredeydi bu kız? Tam Deniz'in evde olmadığına ikna olduğu anda aşağıdaki zilin bozuk olduğu aklına geldi ve bu kez kapıcının ziline bastı. Onu yıllardan beri tanıyan ve geliş gidişlerine alışık olan adam kapıyı tek bir soru bile sormadan açtı ve Narin içeriye girdi. Üzerinden akan sular apartmanın eski kırmızılı halısının üzerinde koyu renk izler bırakıyordu. Asansöre bindiğinde aynada yağmurdan sırılsıklam olmuş saçlarına baktı. Meteoroloji yağmur yağacağını haber vermişti ama Narin televizyondaki beyaz saçlı haber adama inanacağı yerde dışarıda pırıl pırıl parlayan güneşe aldanmayı seçmişti. Deniz'in kapısını çalarken evde olması için dua ediyordu. Bu havada tekrar arabaya kadar yürümek gerçek bir ızdırap olurdu. Zile bastı, bir daha bir daha tam vazgeçmeye hazırlandığı sırada içeriden gelen sifon sesini duydu ve kapıyı yumruklamaya başladı. Deniz benim, Narin, aç şu kapıyı diye bağırıyordu bir taraftan da. Deniz'in acelesiz ayak seslerini duyuncaya kadar kapıyı yumruklamayı sürdürdü. Deniz kapıyı açtığında üzerinde sabahlığı vardı ve saçları darmadağınıktı. Narin'in bir şey söylemek için açılan ağzı, Deniz'in şişmiş yüzünü ve morarmış dudaklarını görünce olduğu gibi kaldı. Arkadaşı kendisinden çok özensizce yapılmış bir kuklasına benziyordu. Narin'i karşısında gördüğüne sevinmediğini hissettirmek için yüzünü ekşitti. Ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Allah kahretsin. Kim dövdü kızım seni? Narin dehşet içindeydi. Deniz arkasını dönüp salona doğru yürürken bağırmayı keser misin? Kimse dövmedi. Dayak falan yemedim dedi. Narin kapının ağzında duruyor, içeri girmeyi bile düşünmüyordu. O zaman suratın nasıl bu hale geldi söyler misin? O can hayvanı yaptı değil mi? O esrarkeş pisliğin işi bu. Sana bin kere söyledim, o herif arızalı, görme onu diye. Ama hayatında ne zaman laf dinledin ki? Al işte, belliydi böyle olacağı. Narin çileden çıkmış aralıksız konuşuyordu. Sen sağır mısın? Dayak yemedim diyorum sana. Anlaman için daha kaç kere söylemem gerekiyor. Deniz de bağırıyordu. Ne oldu o zaman? Suratına göktaşı mı çarptı? Deniz kollarını iki yana açtı ve gözlerini Narin'den kaçırarak doktorda oldu dedi. Ne doktoru? Estetik. Ameliyat mı oldun? Hayır. Yanaklarıma ve dudaklarıma bir şeyler enjekte ettirdim. Azıcık koyacağım hiç belli olmayacak dedi ama gördüğün gibi. Peki bu geçecek mi? Sanmıyorum. Yani geçer de öyle hemen geçmez herhalde. Böyle mi kalacaksın? Zaten moralim bozuk. Bir de sen hilkat garibesiymişim gibi bakma yüzüme. Çünkü hilkat garibesi gibisin. Geri zekalı mısın sen? Neden böyle bir şey yaptın ki? Oldu bir kere. 9. ayrımın sonu sayfa 90, devamı 10. ayrımda.